Sanatta ve günlük yaşamda iletişim çatışmaları ve empati. Üstün Dökmen.
Ayrım 14.
Elis, bütün kalıplaşmış düşüncelerin, irrasyonel düşüncelerin temelinde üç kalıplaşmış düşünce bulunduğu görüşündedir. Bunları şöyle sıralayabiliriz. 1. İyi bir insan olmalıyım ve başka insanların onayını kazanmalıyım. Aksi halde değersiz bir insan olurum. 2. Başkaları bana benim istediğim şekilde düşünceli ve kibar davranmalılar. Aksi halde ayıplanmalı ve cezalandırılmalılar. 3. Hayat bana istediklerimi kolayca ve çabuk vermeli. İstemediklerimi ise vermemeli. Yukarıda 3 cümleyi okudunuz. Şimdi lütfen şöyle bir bakar mısınız? Bu cümlelerden hangisi ya da hangileri size tanıdık geldi? Bu cümlelerde ifade edilen düşüncelerden ya da bunlardan türettiğiniz başka düşüncelerden ötürü zaman zaman acı çekiyor olabilirsiniz. Kişisel anayasanızı ve ondan türettiğiniz öteki yasalarınızı gözden geçirmek ister misiniz? Eğer gerekiyorsa onları değiştirmekten çekinmemelisiniz. Ülkeler bile yasalarını ve anayasalarını değiştiriyorlar. Günlük yaşamımızı etkileyen kalıplaşmış düşüncelerimizden bazılarını sıralamak ve tanımlamak istiyorum. Dipnot. Aşağıda sıralanacak kalıplaşmış düşünceler hakkında ve bunlara ilişkin üretebilecek alternatif düşünceler, kalıplaşmamış düşünceler hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler, Özer'in 1990 kitabına ve Şahin'in ve Rugancı'nın Black Boom'dan 1992 çevirdikleri kitaba bakabilirler. Aşırı genelleme. Belli bir durumun ya da belli bir özelliğin her yerde herkes için geçerli olduğunu düşünmek, genelleme yapmaktır. Genelleme yapan kişiler, bütün ile parça arasındaki farklılığı gözden kaçırırlar. Herkes, her zaman, daima, asla gibi sözcükleri pek severler. Birkaç örnek sıralayalım. Anasına bak kızını al, kenarına bak bezini al. Bu genellemenin arkasındaki varsayımları şöyle sıralayabiliriz. A. İnsanlar ve bezler birbirine benzer. Bezler için geçerli olan insanlar için de geçerlidir. B. Herhangi bir bezin bir kenarı onun diğer kısımlarına benzer. C. Bütün kızlar her zaman, her yerde, her açıdan annelerine benzerler. Anne iyi ise kızı da iyidir. Anne kötü ise kızı da kötüdür. Yukarıda sıralanan varsayımların hepsinin her zaman geçerli olması herhalde mümkün değildir. O halde bu varsayımlarına dayanan bir genellemeyi de üzerinde düşünmeksizin doğru kabul etmek yanlış olacaktır. Kızlar genelde annelerine benzeyebilirler. Fakat bunu evrensel ve değişmez bir kural olarak ortaya sürdüğümüzde ön yargılı davranmış, insanları boş yere damgalamış olabiliriz. Bazen bu tür peşin hükümleri olanların "Ben bunu bilir, bunu söylerim, işte o kadar" dediklerini duyarsınız. Bu tür bir katı noktalama görüşlerini test etmeye ve değiştirmeye direncin ifadesidir. Osmanlılarda ağızlarda dolaşan sözlerden birisi şöyleymiş: "Bütün uzunlar ahmak, bütün kısalar fitne olur." Bu genellemeyi kullananlar herhalde seçici algılama yoluyla uzun boylu bir ahmak veya kısa boylu bir fesat gördüklerinde genellemelerinin doğruluğuna daha fazla inanmış olsalar gerek. Oysa böyle bir genellemeye aykırı pek çok örnek bulunabilir. En azından Sokullu Mehmet Paşa'nın boyu 198 santim idi ve hiç de ahmak sayılamazdı. Bazılarımız şöyle der: "Bütün aksilikler beni bulur. Ne zaman şemsiyemi alsam yağmur yağmaz. Ne zaman almasam yağar. Sınavda çalıştığım yerlerden soru gelmez. Hangi konuyu çalışmasan oradan soru gelir." Bu genelleme de gerçekçi ve akılcı sayılamaz. Herhalde bulutlar bazılarımızı seçip şemsiyesini alıp almadığını gözlüyor olamaz. Ya da öğretmenler öğrencilerinin çalışmadıkları konuları hissedip oralardan soru soruyor olamazlar. Bütün aksiliklerin bizi bulduğunu söylemek, bu konuda bir kalıplaşmış düşünceye sahip olmak demektir. İnsanlar kendi kendilerine "Hiçbir zaman başarılı olamayacağım" ya da bir başkasına "Sen adam olmazsın" derler. Bu tür kestirip atan genellemeler kişinin kendisine olan güvenini sarsıcı, karşısındakinin benlik saygısını ise düşürücü niteliktedir. Kendimiz için olsun, başkaları için olsun, geleceğe yönelik katı ve olumsuz tahminlerde bulunduğumuzda hem saygısızlık etmiş hem de insanlara ait önemli bir özelliği unutmuş oluruz. Çünkü insanların önemli özelliklerinden birisi de gelişme ve öğrenme potansiyelleridir. Bugün başarısız olan birisinin yarın yeni bir şeyler öğrenmeyeceğini, kendisini geliştiremeyeceğini söylemeye hakkımız yoktur. Kutuplaştırma, ya hep ya hiç. Bir diğer kalıplaşmış düşünce türü kutuplaştırmadır. Olaylara ve insanlara yönelik tutumlarımız sadece uç, ekstrem noktalarda olduğunda kutuplaştırmış sayılırız. Belli bir olayı kutuplaştıran kişi bu olayı ya siyah ya da beyaz olarak algılar. Çünkü kutuplaştırmada gri yoktur, kısmen yoktur, ya hep ya hiç vardır. Kutuplaştıranlar ya çok fazla severler ya da tamamen nefret ederler. Günlük yaşamda kutuplaştırma eğilimi yüksek olan kişilerin iki kutup arasında gidip geldiklerini görebilirsiniz. Bazı insanlar, mesela bazı ev hanımları, birbirleriyle son derece iyi dostturlar. Günün herhangi bir saatinde birbirlerine gidip gelirler, aralarında teklif yoktur. Sonra bir gün bakarsınız ki küsmüşler ve bunlardan birisinin şöyle dediğini işitebilirsiniz. Ne o benim ölüme gelsin, ne de ben onun ölüsüne giderim. Sanırım bu ilişkideki sorun, kişilerin birbirlerine yönelik tutumlarının orta düzeyde olmaması, hep aşırı uçlarda gezinmesidir. 1950'li 60'lı yılların masal havasından henüz tam kurtulmamış Türk filmlerini hatırlayınız. Kahramanlar ya çok iyi insanlardır ya da çok kötü. Herhalde o filmleri çevirenler ve onlardan zevk alanlar, bir insanın %95 iyi, %5 kötü olabileceğini ya da %90 kötü, %10 iyi olabileceğini kabullenemiyorlardı. Bu düşünce tarzı da bir kutuplaştırmadır. Kutuplaştırmaya bir başka ilginç örnek bence bazılarımızın dil konusundaki hassas tavırlarıdır. Hani bir metni şöyle eleştirdikleri olur. Fikirler iyi de dil tutarsız. Öz Türkçe ile eski Türkçeyi karışık kullanmışsın. Şurada ihtiyaç demişsin, 3 sayfa sonra gereksinme demişsin. Olmaz. Ya hep ihtiyaç de ya da hep gereksinme de. Şüphesiz ki bu görüş de savunulabilir. Fakat bence bu tavırda bir kutuplaştırma havası var. Dilin gri olmasın, iki uçtan birisinde olsun mesajı var. Sanırım başka dillerde ille de belli bir partiye mensup kelimeleri kullanma zorunluluğu yok. Bizim dilimizde niçin olsun? Kişiselleştirme, üzerine alınma. Eğer bir insan aslında hiçbir etkisi olmadığı halde başkalarının uğradığı sıkıntılardan, ortaya çıkan sorunlardan kendisini sorumlu tutuyorsa, kişiselleştiriyor, üzerine alınıyor demektir. Bizde sık rastlanır. Misafirin kendisinden kaynaklanan sebeplerden ötürü başı ağrısa ev sahibi suçu kendinde arar. Eğer ev sahibi sadece çocuğuna kızdığı için kaşlarını çatsa bu sefer misafir kendi üzerine alınır. Bu yüzden misafirin yanında çocuk azarlanmaz. Kişiselleştirmede kendi kendine suçlama söz konusudur. Alınganlık söz konusudur. Kanımca İnsanların kişiselleştirme ihtimallerini artıran faktörlerden birisi de toplumda açık iletişimin az görülmesi, bunun yerine imalı iletişimin yaygın olmasıdır. Ülkemizde imalı iletişime sık rastlandığı görüşündeyim. Uzak Doğu'da da imalı iletişimin yaygın olduğu ileri sürülmektedir. Yum 1988. Bu konuyu ileride tekrar ele alacağız. İmalı iletişimlerin yaygın olduğu ortamlarda insanlar, acaba ne demek istedi? Bana bir şey mi işittirmek istiyor gibi soruları kendi kendilerine sıklıkla sorarlar. Zaman zaman kızım sana söylüyorum, gelinim sen işit düşüncesi doğrultusunda gerçekten de üstü kapalı şekilde suçlanırlar. Böylece örtük suçlamaların yoğun olduğu yerlerde insanlar küçük ipuçlarından büyük sonuçlar çıkarmaya ve kendilerini suçlamaya başlarlar. Bu durum ise onların kişiselleştirme eğilimlerini, alınganlıklarını arttırır. Mutlakacılık, meli malı kurallar. Kalıplaşmış düşüncelerimizden birisi de edindiğimiz bir takım kuralların asla değişmeyeceğini düşünmektir. Sosyalleşmemiz sırasında büyük ihtimalle ana babalarımızdan öğrenerek ana baba benlik durumumuzun bir parçası haline getirdiğimiz bu iç kurallara sıkı sıkıya sarılırız. İç kurallarımızın mutlak olduğunu, yere, zamana göre değişemeyeceğini düşünürüz. Bizi mutlakçı olmaya, esneklikten uzak kalmaya iten meli malı kurallara birkaç örnek. Her zaman bakımlı olmalıyım. Her zaman her işte birinci olmalıyım. Herkes beni sevmeli. Hiç hata yapmamalıyım. Kimse bana haksızlık etmemeli. Çağırdığım anda gelmeli, ne istediğimi gözümden anlamalı. İki eli kanda olsa gelmeliydi. Bana güvenmeliydi. Günlük yaşamda kendimize ilişkin koyduğumuz kuralları her zaman yürürlükte tutmak oldukça güçtür. Örneğin her şeyde birinci olmaya çalışmak giderek kaldırılması güç bir yük haline gelebilir. Mutlakçı davranmanın getirdiği bir başka sorun ise şudur. Kafamızın içindeki meli malı kurallara başkaları da uysun isteriz. Kurallarımıza uymaları için çevremizdekileri zorlarız. Daha da kötüsü, kafamızı okuyup zihnimizdeki kuralları hissetmelerini isteriz. Bütün bunlar çevremizle olan iletişimlerimizi olumsuz yönde etkiler. Değiştirme gayreti. Çevremizdeki insanların bizim gibi düşünmelerini, bizim istediklerimizi kendi istekleriymiş gibi yapmalarını istediğimizde onları değiştirmeye çalışıyoruz demektir. İnsanları değiştirmeye hakkımız olduğunu düşündüğümüzde onlarla çatışma ihtimalimiz artar. Çünkü eğer kafamızdaki kurallara göre davranmazlarsa onlara öfkelenmeye başlarız. Gösterdiğimiz olur. Yani eşyaların da bizim istediğimiz gibi davranmalarını temine çalışırız. Örneğin açmakta zorlandığımız kutular karşısında sinirleniriz. Allah kahretsin bu kutuyu deriz. Adeta kutunun bizimle zıtlaştığını düşünürüz. Bu öfkemiz galiba her zaman her şeyi değiştirebileceğimiz sayıltısından kaynaklanmaktadır. Değiştiremediğimiz şeyler karşısında ise kendimizi engellenmiş hissedip öfkeye kapılmaktayız. Çevrelerini değiştirme gayreti içinde olanlar, başkalarını değiştirmeye hakları olduğunu düşündükleri halde kendileri değişmeye direnç gösterirler. Bir süre önce Hacettepe Üniversitesi Psikiyatri Bölümünün duvarında güzel bir söz vardı. Şöyle diyordu: "Herkes dünyayı değiştirmeye çalışıyor. Fakat hiç kimse kendisini değiştirmek istemiyor." Bu sözde de belirtildiği üzere insanlara değiştirmenin değişmekten daha cazip geldiği bir gerçek. Ben aynı kalayım, o değişsin düşüncesine sahip olan kişilerin birlikte yaşamaları önemli sorunlar ortaya çıkarsa gerek. Diyelim ki genç bir erkek evlenmek üzere seçtiği kız hakkında şöyle düşünüyor: "Pek çok olumlu özelliği var. Fakat bir huyu var ki beni rahatsız ediyor. Neyse, önemli değil. Evlenelim, ben onu değiştiririm." Bu sırada genç kız da bu delikanlı hakkında şöyle düşünüyor: "Çok iyi bir insan. Ah, şu huyu da olmasa. Neyse, evlenelim, ben onu değiştiririm." Şimdi bu çift birbirlerini değiştirmeleri gerektiği ön yargısıyla evliliğe başlayacaklar. Bu arada her ikisi de muhtemelen kendi davranışlarından memnun oldukları için oldukça zorlu bir çatışma içine girecekler. İnsanlar başkalarını değiştirmekten biraz fedakarlık ederler, biraz da kendilerini değiştirmeye çalışırlarsa değiştirme gayretinden kaynaklanan çatışmalar büyük ölçüde azalabilir. Bu noktada şunu belirtmek isterim. İnsanlar kendilerini değiştirsinler derken başkalarına taviz versinler ya da onların güdümüne girsinler demek istemiyorum. Yalnızca başkalarını değiştirmeye çalıştıkları gibi hiç olmazsa belli konularda kendilerini de değiştirebileceklerini, geliştirebileceklerini dikkate alsınlar demek istiyorum. Aşırı fedakarlık. Aşırı fedakarlık değiştirme gayretinin tam tersidir. Aşırı fedakarlık edenler kendi isteklerini bir yana bırakarak başkalarının onlardan istediği gibi davranmaya çalışırlar. Aşırı fedakar kişiler çevrelerinde uyumlu oldukları izlenimini bırakırlarsa da yüzeydeki bu uyumluluk günü geldiğinde bir takım patlamalara, çatışmalara yol açabilir. İnsanlarımızın yumuşak atın çiftesi sert olur diyerek sezinledikleri bir gerçek vardır. Bu da aşırı tavizkar, aşırı fedakar kişilerin günün birinde yoğun bir öfke yaşadıklarıdır. Aşırı fedakarlık ederek isteklerini uzun süre bastıranlar sonunda büyük bir öfke yaşayarak yaptıkları fedakarlıkların acısını çıkarabilirler. Yumuşak atların çifteleri bu yüzden serttir. Birileri için aşırı fedakarlıkta bulunduğumuzda günün birinde ona öfkelenebiliriz ya da en azından yaptığımız fedakarlığı başına kakabiliriz. Hani annelerimiz, eşlerimiz zaman zaman "senin için saçımı süpürge ettim" derler ya, işte bu söz aşırı fedakarlık ettiklerini düşünenlerin başa kakma mesajıdır. Bir gün pişman olacağımız düzeyde fedakarlıklarda bulunmazsak olası çatışma nedenlerimizden birisini ortadan kaldırmış oluruz. Keşkecilik. Geçmişte yaşadığımız bir takım olayları zaman zaman hatırlayıp pişmanlık duymaya keşkecilik demek istiyorum. Keşke oraya gitmeseydim, keşke öyle söylemeseydim, keşke ağzının payını verseydim türündeki düşünceler bizi mutsuz eder. Güzel bir söz vardır, şöyle der: "Bugünümüzü çalan iki hırsız var. Birisi geçmişe ilişkin pişmanlıklarımız, diğeri ise geleceğe ilişkin kaygılarımız. Bunlar bugünümüzü alıp götürür." Gerçekten de sürekli keşke demek, sürekli esef etmek varoluşumuzu yaşamamızı engeller. Bugünün tadını çıkarmamızı güçleştirir. Sıklıkla keşke diye düşünmeye başlamak sadece içimizde kalacak bir sorun yaratmaz. Diğer insanlarla olan ilişkilerimizi de olumsuz yönde etkiler. Şöyle ki, birisiyle tartıştık diyelim. Aradan da 3-4 ay geçti. Bir gece uykumuz kaçtığında ya da günün herhangi bir saatinde içimizden konuşmaya başlarız. Örneğin şöyle deriz. Bana nasıl öyle der? Keşke şöyle deseydim. Ah, bir daha öyle derse ben de şöyle söyleyeyim. Bu iç konuşma sürüp gider. Sürdükçe de öfkemiz kabarır. Kendimizi adeta o kişiyle yeni bir tartışmaya hazırlarız, kışkırtırız. Yukarıdaki örnekte olduğu gibi kendi kendimizi kışkırtmaya yönelik bir takım iç konuşmalar yapmaya zihinsel geviş getirme demek uygun olur gibime geliyor. Zihinsel geviş getirme sırasında hazmedemediğimiz eski tartışmaları hazmetmeye, içimize sindirmeye çalışırız. Yalnız bunu yaparken vücutlarımız psikosomatik tepkiler verebilir. Midelerimiz asit salgılayabilir. Bizi kışkırtan, vücudumuza ve ilişkilerimize zarar veren bu keşkeci düşünme tarzı önemli kalıplaşmış düşüncelerimizden bir tanesidir.
Ayrım sonu.